Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Hocam.
Evet. Yıllardır değil mi konuşuyoruz Allah'ın izniyle Allah'ın yaratılış delillerini. Ben bugün DNA'dan başlamak istiyorum. Çünkü DNA çok önemli bir molekül. 1950'lerde yapısı esas olarak insandaki keşfedilmiş ve tüm canlılarda, mesela virüste de var, tek hücreli canlılarda da var, bütün bitkilerde, bütün canlıların genetiğini oluşturan madde DNA. Virüslerin bazılarında RNA var. Şimdi DNA'nın özelliği içerisinde bazı nükleik asitler bulunduruyor. Bunlar birkaç angstrom, yani milimetrenin 10 milyonda biri bir angstrom oluyor. Birkaç angstrom boyutundaki nükleik asitlerin, bunu harf de diyebiliriz anlaşılması için, 3.2 milyar tanesinin oluşturduğu insan DNA'sından bahsediyorum. İnsan DNA'sında bu kadar harf yan yana gelerek kocaman kromozomlar oluşturuyor. Ya kromozom dediğimiz şey de DNA'nın paketlenmiş hali. Tekrar baştan alacak olursak, 3.2 milyar tane harf var, nükleik asit var. Bunların her birisi ayrı kromozomla paketlenmiş vaziyette, 46 ayrı pakete sahip insan DNA'sı. Kaç tane harf var? 3.2 milyar tane harf var. Şimdi hep bahsediyoruz, protein sentezi var, DNA'dan DNA'da bunun bilgisi var. Proteinler de DNA'daki bilginin okunarak yorumlanması sonucunda ortaya çıkan moleküller, biyolojik moleküller. Fakat bu aslında o kadar da kolay, basit bir bilginin okunması değil. Hatta o kadar büyük bir yumağın halinin içinde ki bu DNA, bilim adamları onu şuna benzetiyor. Yaklaşık 2 metre, güncel rakamlar böyle, bir DNA, insandaki DNA 46 kromozom açsak, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir nükleik asit zincirine sahip oluyoruz. Yani 3.2 milyar tane nükleik asit, DNA'nın toplamı yaklaşık 2 metre boyutunda. Fakat bu o kadar muazzam şekilde paketleniyor ki, bizim hücrelerimizin içindeki nükleosun içerisine sığıyor. 6 mikrometre. Yani 1 mikron milimetrenin milyonda biri. Milyonda 6 tane, birinin 6 tanesi DNA'nın paketlenmiş hali oluyor. Tekrar 2 milyar katı büyüklüğünde yaklaşık bir iplikçi 2 milyarda birinin ne paketlendiğini görüyoruz. Bu 40 kilometre uzunluğundaki bir iplikçiğin bir tenis topu haline getirilmesine benziyor. Yani çok çok üstün bir katlama teknolojisi var. Çok özel bir şey. Presleme yok burada. Yapısına dağıtma yok. Tamamen neyin nerede olduğu en ince ayrıntısına kadar belli olacak şekilde bir paketleme söz konusu. Ki vücudumuz ihtiyacı olan gene, ihtiyacı olan bilgiye hemen ulaşıyor. Hiçbir zorluk çekmiyor. Acaba bu yani kompleks DNA katlanmasının acaba protein bilgisi neresinde diye aramıyor vücut. İhtiyaç olduğundan gidip hemen sentez yapıyor. O yüzden çok rahat bulunabiliyor. Şimdi videomuzda bir kromozomdan DNA iplikçiğine kadar nasıl katlandığını tümden gelerek göstereceğiz. Videomuzu gösterebiliriz. Bunda da kromozom. Bir tane kromozom görüyoruz. 46 kromozomdan bir tanesini görüyoruz. Bunların içerisinde şimdi bakın büyütüyoruz. Bir kısmını büyütüyoruz.
Şuradan kesit alınıp büyütülüyor. Bu kesitin büyütülmüş halini görüyoruz burada. Bu kesit, kromozomun bu kesiti bu şekilde. Son derece kompleks bir yapısı var. DNA'nın üst üste katlanmış hali.
Evet.
İşte ondan şimdi da bir kesit aldı. Minik bir kesit alıyor buradan. Onu büyütüyerek gösteriyor. Bu da telefonun bir kablosu gibi düşünebiliriz. DNA üst üste sarılmış. Şimdi oradan kesit alacak. Aldığı mini kesiti gösteriyor. Evet, yine DNA'nın katlanmış hali.
DNA'nın daha bir iplikçiğinin daha ulaşamadık. Ve şu an ulaştık. Şimdi şu gördüğümüz renkli proteinler histon proteinleri. Bunlar bir protein cinsi. Ve DNA'yı katlayan, böyle makara gibi saran ama muhteviyatını bozmayan. Çünkü çok ince ve narin bir iplikçik bu. O kadar güzel bir şekilde katlıyor ki hiçbir zaman DNA'nın içerisindeki nükleik asitler hem zarar görmüyor hem de ihtiyaç olduğu an oradaki bölüm açılarak kopya edilip protein sentezine gönderiliyor. Devam edelim.
Bir özelliği daha var. Bu proteinler, şimdi bu proteinin üzerinde iki tur atarak sarılan DNA molekülünü görüyoruz, DNA'yı görüyoruz. Fakat gerektiği zaman bu bölge kaydırılarak açılacak, eğer açılacak bölge proteinin üzerine sarılmış olan bölge ise hiç zarar görmeden protein üzerinde makara gibi kaydırılıp o bölge açılıyor ve kapanıyor. O da muhteşem bir yapı. Yani bu proteinlerin özelliğinden kaynaklanan bir yapı. Bu proteinler sadece olması gerektiği yerde DNA'da var kodu ve DNA'nın içinde kullanılıyor. Başka hiçbir yerde proteinden yok. Vücudun başka hiçbir yerinde yok.
Histon proteini.
Evet, evet. Sadece burada kullanılıyor. DNA'yı korumak görevi. Katlanırken bozulmasını engellemek. Onun üzerine sarılarak katlanıyor. Tekrar katlanıyor, tekrar katlanıyor. Ama onun üzerine sarılı bölgede bir eğer şifre okuma mecburiyeti varsa, zarureti varsa hemen kaydırılıp o bölge açılıyor. Muhteşem bir yapı bu maşallah.
Zarar görmemesi hakikaten. Çünkü çok ince bir iplikçik. Hiçbir zarar görmemesi hakikaten çok mucizevi.
Yani DNA'yı koparmadan açmak mümkün değil. Angstrom yapısında. Angstrom da milimetrenin
10 milyonda biri.
10 milyonda biri. Yani böyle öyle bir yapıdan bahsediyoruz. Hiç kopma olmuyor. Koparmıyorlar. Zarar görmüyor. Çünkü onu fermuar gibi açıyor. Öyle milimetre milyonda biri bir fermuar olsa açabilir miyiz onu? Değil mi? Koskoca o fermuarlar bile açılıp kapanırken zarar görüyor değil mi? İnsan açıp kaparken fermuarı ya diş atlatıyor ya
ne kadar sağlam büyük.
Bir süre sonra da çalışmaz hale geliyor zaten. Herkes bilir bunu. Fermuarlar hep bozulur değil mi?
Evet. Evet.
DNA'da hiç olmuyor bu. Hem de milimetrenin 10 milyonda biri kalınlığında. Maşallah.
Büyütmeye devam ettiğimizde en son DNA'nın double helix yapısına sahip şu an DNA zincirini görüyoruz. Hep böyle anlatıyoruz biz. DNA'nın çift sarmal yapısı diye gösterdiğimiz şu nükleik asitlerin karşılıklı dizilmesiyle oluşmuş çift sarmal yapısını hep anlatıyoruz. Ama bizim vücudumuzda bu şekilde bulunmuyor. Bu her zaman için katlanmış ve ihtiyaç olduğu zaman üzerindeki bilgi ayrılıp öncelikle okunacak halde saklanıyor. Burada çok detaylı bir yapı var. Yani rastgele mesela olacak bir yapı kesinlikle yok. Yani hiçbir yerinde yok. Hiçbir aralık yok. Her detayı çok öncesinden hazır. Nasıl paketlenecek olan proteinin bilgisi bir kere kendi üstünde var. Ya katlama, paketleme bilgisi de üstünde. Tamir bilgisi de üstünde. Nasıl sentezleneceğinin bilgisi de üstünde. Ya bilgi kendisinin de nasıl olacağının tümünün bilgisinin içinde ta başından beri saklıyor.
Ne kendisi olmadan bir şey yapabilir. Yani hani bir şeyin yeniden oluşabilmesi için bir yerden bir bilgiye gereksinim duyması gerekir. Evet. Fakat bahsettiğiniz çok büyük bir mucize. Bilgi de kendinde barındırıyor.
Evet.
Ve işlemleri de kendisi yapıyor.
Evet.
Kendi bilgisiyle kendi işlerini görüyor. Fakat o bilgi olmasa hiçbir iş yapamayacak. Yani mükemmel bir...
Maşallah. Evet. Hakikaten kendi bilgisi doğru. Çok doğru yani. Kendini katlayan mesela DNA'nın çoğalması gerekiyor. DNA'yı çoğaltacak olan proteinlerin bilgisi gene DNA'nın içinde. Proteinlerin üretilmesi gerekiyor. Proteinlerin bilgisi DNA'da. DNA'nın üretilmesi için yine proteinler gerekiyor.
Evet.
Proteinlerin bilgisi de yine DNA'da. Yani böyle Allah mükemmel. Bu ama şunu da gösteriyor. Yani bu mükemmel bir yaratılış delili. Çünkü ikisinin aynı anda var olması gerekiyor.
Evet.
Biri diğerinden önce var olamaz. Yani proteinden önce DNA ya da DNA'dan önce protein olamaz. İkisi de en mükemmel şekliyle. Evet. Çok kesin ispatı. Çünkü DNA'daki o bilgideki herhangi bir eksiklik mesela kendini kopyalayacak proteinlerden birisi olmadan DNA olamaz çok açık bir şekilde. Protein olması için mutlaka da DNA'nın olması gerekiyor. Çünkü proteinin bilgisi DNA'da var. İkisi birlikte ve eksiksiz olarak olabiliyor. Yani basamak basamak olamıyor.
Evet.
Önce bir proteinle DNA olsun, ondan sonra ikinci proteinin bilgisi DNA'ya eklensin.
Bir süreç yok çünkü. Direkt
yok.
Olması gerekiyor.
Evet. Bu Darwinizmi yerle bir ediyor ve Allah'ın yarattığının kesin
deliliyle
inşallah.
Tabii. Şu videoya biraz devam edebilirsek DNA sarmalını biraz daha yakından gösteriyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz renklerin her birisi bir nükleik asidi temsil ediyor. Dört çeşitten oluşan nükleik aside sahibiz biz. Adenin, guanin, sitozin ve timin. İşte az önce bahsettiğimiz bir mekanizma da DNA'nın tamir mekanizması mesela. Onu da proteinler yapıyor. Onun bilgisi de DNA'da var. Ne yapıyor mesela? Base flippers ismi veriliyor bunlara. Geliyor DNA'nın sarmalını açıyor. Nükleik asidin çevresinde çok böyle tam bir daire atıyor. Ve nükleik asidin yapısını kontrol ediyor. Nükleik asit de çünkü kimyasal bir bileşik. İçerisindeki elementler ve atomlar zarar görmüş olabilir, bir şey olmuş olabilir. Eğer zarar görmüşse hemen dışarı çıkartıyor. Yenisini takıyor, devam ediyor. Eğer zarar görmemişse tekrar devam ediyor kontrol etmeye. Yani kendi içindeki sahip olduğu bilgiden üretilen protein bize aklı, şuuru tam yerinde olan muazzam uzmanlık sergileyen bir usta gibi hareket ediyor. Ve sanki gözleri varmış gibi hareket ediyor her şeyden önemlisi. Çünkü DNA'nın bulunduğu yer hem karanlık, sıvı içerisinde. Göz olsa bile işe yaramayacak. Halbuki bizim karşımızda
yol
molekülün.
Yön yok
ama tam nerede olduğunu çok iyi biliyor protein molekülü. Ve böyle çevresinde dönüyor sanki görüyormuş gibi. Yani uzay filmlerindeki uzay mekikleri, uzay teknolojisi gibi bizim bu her an her saniye bütün hücremizde sürekli olan bir bilgi, sürekli olan bir aşama. Özür dilerim. Dolayısıyla burada biz eksiklik veya şeyden ziyade aşama aşama oluşum, yani bir kısmı eksikmiş sonradan tamamlanmış gibi bir aşamalandırmadan ziyade zaten var olan bilginin mükemmelliği karşısında biz hayrete düşüyoruz. Öyle bir bilgi ki mesela bütün bilginin tam olarak olması. DNA olmadan protein olmuyor. Protein olmadan hücre olmuyor. Hücre olmadan DNA olmuyor. DNA olmadan insan olmuyor. Dolayısıyla bunların hepsi birbirinin içerisinde kompleks vaziyette, bağlı bir şekilde. Bir de mesela tüm bilgiler üzerinde var ve çeşit çeşit bilgi var. Mesela her insanın parmak izi farklı. Bunlar da bir genin ürünü. Ama genler birbiriyle karışmıyor. Fakat sürekli varyasyon oluyor. Her yeni nesilde mesela anneye biraz benziyor, babaya biraz benziyor. Ama tıpkısının aynısı değil. Allah oradan çeşit de yaratıyor. Yani DNA'nın içindeki bilgilerden bize varyasyon, çeşitlenme de sunuyor. Aynı tür içerisinde. Ama hiçbir zaman bilgide bir karışıklık, çarpıklık, çırpıklık olmuyor.
Tek yumurta ikizlerinin bile tıpatıp benzemesine rağmen parmak izleri birbirinden farklı.
Farklı. Yani milyarlarca insan yaşamış, ölmüştür. Milyarlarcası da halen yaşamakta. Sürekli olan çeşitlilik DNA'dan biz baktığımız zaman kaynaklanıyor. Ama her zaman için bir düzen ve bir sistem var. Yani tutup mesela göz rengi deri rengiyle karışmıyor mesela. Çok amiyana bir örnek vereyim. Veya saç rengi yine göz rengimizle karışmıyor. Değil mi? Mavi ciltli bir insan olmuyor. Bunun da kontrolü aynı zamanda. Bunu kontrol eden genler, bunu kontrol eden proteinler de DNA'nın içerisinde. Tahayyülümüzün üzerinde bir karmaşıklık var. Karmaşıklık demeyeyim de kompleksik var DNA'da. Ve bu en başından beri taslaman bir şekilde var. Birazından da eğer oynanırsa, manipülasyon olursa o zaman hastalık oluyor. İnşallah Allah'ın yarattığı DNA mekanizması hakikaten çok mucizevi. Ve evrimin tamamen çökerten, tek başına yeterli olan bir bilgi Allah'ın izniyle.
Evet, bakın şimdi DNA'da ne kadar bilgi var? Onu gösterelim temsili olarak. Bir canlı organizma için şaşırtıcı miktarda çok DNA gerekiyor. Her insan hücresinde 3.4 milyar harflik DNA kodu bulunur. Bakın burada DNA'daki yazılı harfleri böyle bir sayfaya yazdığımızı varsayalım. Ama aralıksız böyle bütün sayfayı dolduracak şekilde A4 sayfası büyüklüğünde. Tek bir hücredeki bilgiyi kağıda dökmek için 120 cilt gerekiyor. Bakın bunların hepsi DNA'daki bilgiyle dolu. Vücudumuzdan herhangi bir hücreyi, beyin, kemik ya da deri hücresini alırsak hepsi aynı DNA'ya sahiptir.
Evet.
Ancak trilyonlarca hücremiz çok özelleşmiş yapıdadır ve hepsi birbirinden farklı görevler görür. Bu da mesela muhteşem. Yani hangi hücre hangi görevi görmesini nereden biliyor? İlk başta 8. güne kadar hücre topu şeklinde aynı hücreler var. Birbirinin tıpatıp aynısı. Hiçbir farklılık yok aralarında. Hepsi aynı DNA'ya sahip. Hepsi bir topu top gibi böyle duruyor. Ama tabii çok ufak yapıda böyle. Daha embriyo oluşma safhasında. O hücrelerden bir kısmı beyin hücresi, bir kısmı göz, bir kısmı el, bir kısmı bacak, bir kısmı mide, bir kısmı bağırsak oluyor. Fakat bunu şuna göre, yani tayin edilmesi şöyle, şuna göre yerini biliyor. Yani o topun neresinde durursa o hücreyi oluşturuyor. Diyelim bu kısmında duruyor, orada birdenbire baş, boyun ve göz hücreleri oluşmaya başlıyor ama hepsi birlikte. Ama yanındaki hücre, mesela iki hücre yan yana duruyor diyelim, hücrede milimetrenin %1'i büyüklüğünde bir yapı. Bu hücre bambaşka bir organı yapmaya başlıyor, bu hücre bambaşka bir organı yapmaya başlıyor. Nereden biliyorlar? Bu bilgi de DNA'da var. Bu da muhteşem bir sistem. Ama burada bir yani navigasyon var. Yani böyle bir yerini bilerek bir harekete geçme var. O da şöyle oluyor. Yani DNA'da belirli genler var. Mesela diyelim ki gözün çok özel bir proteini var. Kristalin denen bir protein var göz merceğinde. Sadece gözü hangi hücre oluşturacaksa, bu topun içerisinde duran hücrelerden hangisi oluşturacaksa, onun DNA'sında kristalin proteinini üreten gen birdenbire o proteini üretmeye başlıyor. Ama aynı genetik bilgiye, mesela ayağı oluşturacak hücrede sahip ama ayak hücresi onu yapmıyor. O da ayağı oluşturacak şekilde diğer genlerin proteinlerini üretmeye başlıyor.
Hiçbiri birbiriyle karışmıyor.
Karışmıyor. Yani iki hücreyi, bakın ne diyorum, iki hücre yan yana duruyor. Bu bambaşka bir organ oluşturmak üzere farklılaşıyor, bu bambaşka. Organı yapıyorlar. Mesela diyelim ki karaciğer ya da kulağı düşünelim. Şimdi kulağın kıvrımları var ve 7 milyar insanda farklı. Bazı hücreler işte kulak kepçesini oluşturacak şekilde farklılaşmaya başlıyor. Kulak kıvrımları yapıyorlar. Mesela buradaki hücreler bu kıvrımın tepesini oluşturacak şekilde yürüyor. Öbürü çukurluğu yapıyor. Fakat burada tam durması gerektiği yerde duruyorlar. Yani bu kadar kulağımız olmuyor bizim. Durması, ne zaman durması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Yani hem ne yapması gerektiğini bilecek, nereye farklılaşacak, nerede duracak. Bu da belli.
Aklı yok, fikri yok, yönü yok.
Yok.
Hiçbir şekilde hiçbir yok. Şeye sahip değil.
Ama muhteşem bir akıl var.
Bir anda
değil mi? Burada muazzam bir akıl var. O zaman kimin aklı? Hemen kimin o soruyu sorarsak. Allah'ın, yani çok açık bir şekilde Allah'ın sonsuz aklı tecelli ediyor. Mesela DNA'daki bu bilgiyi gördük. DNA'nın yaratılışında ona da bakalım. Altın oran var. O da muhteşem bir yaratılış mucizesi. Bakın şimdi gösterelim. DNA'nın o angstromlik, hani milimetrenin 10 milyonunda biri kadar bir yapısı var dedik. Bakın o yapıda aynı zamanda altın oranla yaratılış var. DNA'nın yapısını bakın şimdi görüyoruz. Çift sarmal şeklinde burada gördüğümüz gibi. Bakın DNA'nın yapısı burada. DNA'nın en tepe nokta, bu çift sarmal olduğu için bir tepe noktasından diğer tepe noktasına kadar olan uzaklık 21 angstrom. İki tepe nokta arasındaki uzaklık da bakın bir tepe noktadan tam diğer tepe noktaya 34 angstrom. DNA'da hep bu şekilde. 34'ü 21'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 1.618.
Altın oran.
Altın oran.
Bu tesadüf olur mu?
Yani insanın yüzünde var, DNA'sında var, parmaklarında var, her dişlerinde şeyde var. Mesela iki ön diş, iki ön dişin uzunluğunu, ikisinin toplamının uzunluğunu eni boyuna oranladığınız zaman yine 1.618 çıkıyor. Bak her yerde Allah yaratılışındaki muhteşem delilleri sunuyor bize. Bilimin amacı bu işte. Yani Allah bilimi yaratmış. Onun bilimi yaratan Allah'ın sonsuz sanatını, sonsuz aklını kavramamızı istiyor bizim inşallah. Evet. Görmemizi istiyor. Ya, bilimin amacı bu. Yoksa materyalistlerin, Darwinistlerin iddia ettiği gibi haşa bilim Allah'ı reddedebilir mi? Yani bir mesela tablo düşünelim. Tablonun var olması, bir tablonun varlığı, onun tabloyu yapan sanatçının olmadığını mı ispatlar yoksa olduğunu mu ispatlar?
Olduğunu.
Olduğunu ispatlar tabii, değil mi? Yani insan, birazcık aklı olan bir insan bunu anlar zaten tabloyu gördüğünde. Belli ki onu bir sanatçı yapmıştır. Tabloyu beğenen bir insan da o sanatçıyı över, değil mi inşallah? Yani kıyaslanması kabil değil tabii inşallah. Allah'ın sonsuz sanatı var. Biz Allah'ı bilim yaparak Allah'a tesbih ediyoruz. Bilimin görevi budur inşallah, amacı da budur. İnşallah.
Evet. Yani vücudumuzdaki mesela göz hücresinden bahsettim. Biz onun göz olduğunu ve o hücrelerin göz hücresi olduğunu biz dışarıdan tüm insanı gözetleyerek o bölgeye isim veriyoruz. Ama mesela gözün içindeki bir hücre vücudun neresinde olduğunu bilemez. Evet. Zaten hani göz anlatamazsın da. Hücre çünkü karşında duyu algılayan bir canlı yok. Bir tane hücre var. Ama gözde olması gereken proteinleri sadece sentezliyor. Diğerleri sentezlenmiyor. Ve oradaki kimyaya tam uygun bir şekilde hareket ediyor. Aynı şekilde kas hücresi. Mesela kimi kas hücresi? Kulakta çekiç ölç üzengi kemiğine bağlı çok küçük bir kas. Onun görevi sadece yüksek ses desibelde kasılıp insanın kulağının zarar görmesini engellemek. Ama o bilmiyor ki ben neredeyim. Onun kulak olduğu. Ve eğer o kası çekip kulağın fazla desibelden korumazsa karşısındaki salyangozun içindeki sisteme zarar verebileceğini bilemez. Çünkü orası vücudun neresi olduğunu bilmiyor.
Görevini de mükemmel bir şekilde
evet
yapıyor.
Ve görevinin ne anlama geldiğini de bilmiyor o anlamda.
Evet.
Çünkü ne görev ona, sen bak şu kassın, burası vücudun bu bölgesi. Eğer çok yüksek desibelle kasılmazsan vücudun ses, kulak sistemi zarar görür. Senin görevin bu, 60, 70, 80 sene insan yaşadıkça sen bunu yapacaksın diyen kimse yok. Denemez de. Ama tam bir uzmanlık, akıl ve şuur gösteriyor bize o kas dahi. O kas hücresi dahi. O halde hakikaten söylediğin gibi oradaki aklın ve şuurun sahibi kim? Onu o vazifeyle orada çalıştıran kim?
Ona o ilhamı veriyor.
Evet. Bir de sıfır hata. Yani hastalıkları Allah ibretlik olsun yaratıyor. Hastalık gösterebiliyor. Ama Normalde insan vücudu sıfır. Muazzam, son derece uzman bir şekilde çalışıyor. Oradaki sıfır hata ve uzman bir şekilde çalıştıran bilgi, uzmanlık düzeyinin en üst seviyede olmasında da mucizevi bir durum var. Ya kendi kendine mesela yavaşça, mesela insan bebekken birçok şeyi bilmiyor, birçok şeyi sonradan öğreniyor. Konuşmayı dahi sonradan öğreniyor. Değil mi? Yani gördüğünün ne olduğunu, cisimlerin ne olduğunu sonradan keşfedip, sonra mesela ihtisas yapıyor, mesela doktor oluyor değil mi? Veya avukat oluyor. İhtisas ve uzmanlık yapması insanın bebekten yetişkinliğe doğru gittiğinde aldığı eğitimle alakalı ve seneler süren bir süreç. Fakat daha insan bir tane zigot hücresiyken dahi ana rahminde onun vücudundaki proteinler süper uzmandı. O çocukken de süper uzmandı. Ondan sonra ergenlik devresinde de o mesela avukatlık diploması aldığında da onun o bilgiyi hafızasında tutmasına yarayan beyin hücreleri hala süper uzman. Gözü süper uzman, kulağı süper uzman. İnsanoğlu bir şeyi sonradan yavaş yavaş öğrenip uzmanlaşıyor Allah'ın izniyle. Ama vücudumuzdaki hücreler her zaman uzmanda. O halde başlangıçta biz maksimum seviyede şey görüyorsak, ustalık, uzmanlık ünvan görüyorsak maksimum düzeyde, o halde basit diyebileceğimiz bir canlı yok. Çünkü en basit dedikleri canlı zaten protein üretip protein sentezliyor. Ve bunlar da muazzam uzmanlıkta çalıştığına göre demek ki zaten yaşam başından beri kompleksti. Ve bu kompleksliğin, bu ustalığın, bu bilgeliğin bilgisi de Allah'a ait. Bilim de bize bunu gösteriyor işte. Yani teknolojinin en üst seviyesinin de dediğimiz şey. Mesela proteinin uzmanlığı ne? Mesela 2-3 asır önce kimse bilmiyordu. Ama şimdi herkes öğreniyor. Herkes gözdeki hücrenin, içindeki kristalin proteinin özelliğini ve gözün retinasının ne kadar üstün bir tasarım olduğunu şimdi öğreniyor.
Ki biz bunları bilmezken milyonlarca yıl öncesinde de vardı onlar.
Evet. Yani insanoğlu ilk var olduğundan beri vardı. Yani hem insanda hem de bütün canlılarda böyle üstün yapılar var. Biz bunları evet şimdi yeni görüyoruz. Ve anlıyoruz ki Allah, Allah'ın gücü sonsuz. Allah'ın kudreti sonsuz. Allah'ın bilgisi sonsuz. Allah'ın yarattığı teknoloji sonsuz. Üstünlükte. Bu anlamda biz yaratıcının kadrini ve kıymetini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. O yüzden Allah ayette ondan şeytan Allah'ın gereği gibi ilim sahipleri.
Alim olanlar
korkar
inşallah. Şimdi o kadar saçma iddiaları var ki Darwinistlerin. Mesela bunlardan bir tanesi de güya kendi o küçük akıllarınca, insan aklı hakikaten çok küçük zaten. Allah sınırlı bir akıl vermiş. Bazı tasarımların, bazı organlarda güya hata bulmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii evrime göre, bu evrim saçmalığına göre mutlaka hata olması gerekir. Tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar ya, hata olacak. Onun için de mesela bazı organlarda güya hata göstermeye çalışıyorlar. Dawkins de bunlardan bir tanesi iddia ediyor. Şimdi diyor ki, gözün arkasında sinirlere, şimdi görme hücreleri var. Hmm. Biraz daha film olarak da göstereceğim. Önce aslında film olarak bakalım, ondan sonra ne iddia ettiğini onun üzerinde konuşalım.
Çok ve güzel.
Neden yanlışlığını. Evet. Bakın görmenin nasıl olduğunu gösteren bir film görüyoruz burada. Gözümüze gelen fotonlar var. Minik parçacıklar, elektronlardan yayılan. Bunlar gözün bölümleri. Gözün kornea kısmını görüyoruz. Göz merceğini görüyoruz burada. Bu sklera denen bölüm, gözün şeklini veren bölüm. Göz biliyorsunuz böyle bir glob gibi, yani böyle yuvarlak küresel bir yapısı var. Buna kaslar yapışıyor göz hareketlerini sağlayan. Her yöne göz hareket ettirebiliyor. Bu da kan damarlarını bulunduran koroid denen tabaka. Şimdi hep birlikte bakalım. Kornea ışığa şeffaf. Burada pupil denen bir aralık var gördüğünüz gibi, pupilla. Işık buradan geçiyor işte. Bunun etrafında da iris denen kas yapısını görüyorsunuz. Oraya giren ışık miktarını ayarlıyor sürekli. Hani göz bebeği küçülür büyür ya böyle, evet. Işığa baktığınızda küçülür.
Otomatik olarak.
Otomatik olarak küçülüyor. Çünkü ışık miktarını ayarlıyor. Eğer o küçülme olmasa mesela parlak bir ışıkta sadece böyle flash çakması gibi ışık görülürdü. Başka hiçbir şey görülmezdi. ya da tam tersi. Bu sefer de karanlıkta daha çok ışığa ihtiyaç var. Loş ortamlarda da göz bebeği büyür ki daha çok ışık gelip görmeyi dengeli olarak tutabilsin diye. Bu muhteşem bir sistem zaten inşallah. Bak gördüğünüz gibi mesela göz bebeği genişledi. Çünkü iris ayarlıyor onu. Biz göz bebeği diyebiliriz. Bunun arkasında bir mercek var. Merceğin kalınlığına göre gelen ışık, bakın retina denen sinir hücrelerinin olduğu bölgeye düşürülüyor. Şimdi burada dikkat edelim. Mükemmel bir şekilde odaklanıyor. Burada bazı sıvılar var gözün içinde, ondan bahsediyor. Vitreous sıvı var. Şimdi bakın, burada sinir hücrelerini görüyoruz. Daha büyütülmüş olarak gösterecek. Bu da göz siniri. Yani bu sinir hücrelerinden çıkan sinirler hepsi bir araya geliyor. Tek bir kablo gibi gözün ortasından dışarıya doğru çıkıyor. Sensitive to light, but do not sense color. Cones sense color. The highest concentration of burada da sinir hücrelerini görüyoruz. The rods and cones synapse with bipolar cells. Şimdi bakın, bu sinir hücreleri, burası gözün arka kısmı, burası gözün ön kısmı. Sinir hücrelerinin sinir lifleri ön tarafta toplanıyor. Yani sinirde gözün arka kısmından toplanarak çıkmıyor. Gözün ön kısmına geliyor. Sinir hücrelerinin önünden toplanarak çıkıyor. Yani sinir hücreleri var, karşı taraftan görüntü geliyor diyelim.
Işın geldi.
Sinir hücreleri arkadan toplanarak çıkmıyor. Onların ön kısmında toplanarak çıkıyor. İşte Richard Dawkins de bunu küçücük aklıyla, o küçücük kafasıyla bunun hatalı bir tasarım olduğunu. Normalde diyor haşa yani. Bir mühendisin bir tasarımı olsaydı güya sinir hücreleri arkadan çıkarmış. Bunun iddiası bu. Şimdi tekrar devam edelim. Evet bakın görüyorsunuz burada sinyaller bu şekilde çıkıyor. Gözümüzde hiçbir hata var mı? Yani görmede bir kusur oluyor mu?
Hayır.
Olmuyor. Yani sinir hücreleri önde olmasına rağmen görüntüyü engellemiyor. Richard Dawkins'in iddialarının aksine. Ama çok önemli bir şey var Richard Dawkins'in bilmediği. O mühendis kafasının da bilmediği. O da şu. Tabii her mühendis böyle düşünmez. Yani mühendislerin çoğu Richard Dawkins gibi düşünmez. Mantıklı insanlardır onlar.
Evet.
O sinirlerin oksijene ihtiyacı var. Yani görme sinir hücrelerinin oksijene son derece fazla ihtiyacı var. Vücudumuz en fazla oksijen gerektiren hücrelerin bir kısmını oluşturuyor. Bu retinadaki sinir hücreleri. Gözün arka kısmında birazdan filme başlarken gördük. Koroid denen bir damarsal tabaka var. İşte bu tasarımdan dolayı sinirler önden çıktığı için sinir hücreleri hemen o damar yapısının dibinde. Araya sinirler girseydi oksijen alamayacaklardı. Ama sinirler önden çıktığı için mükemmel bir tasarım bu. Ana anına oksijen alabiliyorlar. Aksi takdirde göremeyecektik biz. Richard Dawkins'in o şey kafasıyla kemik yani herkesin tabi kafasında
kolesterol yani.
Kolesterol tıkamış damarlarını. Eğer onun dediği gibi olsaydı hiç göremezdik zaten. Mükemmel bir tasarım bu. Bütün iddiaları böyle yanlış. Ya Allah en mükemmel şekliyle yaratmış. Hastalıklar da özel olarak yaratılmış Allah tarafından.
Evet.
Yani mesela Allah mutasyonlarla kanser olduğunu gösteriyor. Kanser hastalığını yaratmış Allah. Mutasyonu yaptıran da Allah.
Zaten evet. Aslında mutasyonu kanıtlıyor. O da yani hatanın kendi adını kanıtlıyor.
Çok
yine önemli. Kendi kendilerini evet. Ekart etmiş oluyorlar burada yine. Biz yanlış söylüyoruz diye bağırmış oluyorlar aslında.
Evet. Yani evet. Her bakımdan öyle zaten. Yani Darwinizm denen bu saçmalık kendi içinde de kendi kendini çökertiyor evet. Zaten her bakımdan. Mesela diyor ki doğal seleksiyon var diyorlar. Hayali bir mekanizma. Doğal seleksiyon diye bir şey yok. Bunu yani defaatle konuştuk. Seleksiyon zaten seçim mutlaka bir akıl gerektirir. Doğanın böyle bir kabiliyeti olur mu? Yani taşın, toprağın, kayanın neyin neyi, iyi neyin kötü olduğunu tabii ki bilemez. Şimdi bunlar diyorlar ki organlar tesadüfi değişikliklerle basamak basamak oluşacak. Ve bunu doğa işte bir parçasını seçecek önce, ondan sonra ikinci bir parçası. Ya bakın şimdi mantıksızlığa bakın. Kendi mantıksızlıkları içinde bir mantıksızlık bu zaten. Bir kere mesela diyelim ki akciğer gibi mükemmel bir organ oluşacak. Diyorlar yani deniz canlısı karaya çıktı. Yüzgeci var. Bundan akciğer oluşacak. Ve basamak basamak olacak bu. Şimdi onların mantığıyla bakın nasıl yanlışlığını gösterelim. Bir kere bir yüzgeç tesadüfi değişikliklerle akciğer haline gelmesi için akciğerin önce bir bölümü oluşacak. sonra ikinci bir bölümü, sonra üçüncü bölümü, değil mi? O şekilde olması gerekiyor. Bunların hiçbiri işe yarar mı?
Kesinlikle.
Evet. Hiçbir şey yaramaz, değil mi? Akciğerin bir tane bronşiyoli olsa ne olacak? Hiç. Hava gazı. Alveoli olsa ne olacak? Yine hiçbir işe yaramayacak. Nefes borusu olsa yine bir işe yaramayacak. Tek başına, değil mi? Doğa niye seçsin bunları, doğal seleksiyon o zaman? Zaten seçemez de. Yani kendi içinde de saçmalık. Yani koskoca adamların buna inanıyor olması bir
zaten
mucize hakikaten.
Zaten farklı, kodları, her şey farklı. Yüzgeç ve akciğerlerin.
Ya mutasyonun...
Yaratıcıları farklı.
Evet, mutasyonun faydalı bir yapı ve organ yapabileceğine zaten inanıyor olmak, bunu umuyor olmak. Yani esen rüzgarla mesela adam çalışıyor 30-40 sene mesela ev alacağım diye. Böyle bir zihniyete mesela sahipse veya bu, yani bu mantık şuna benziyor. O zaman hiç uğraşma. Esen yağmurlar, oluşan çamurlar, çakan şimşekler, belki tuğlalar oluşturup üzerine güzel hava kanalları ve ısıtma tesislerini oluşturup sana güzel bir ev inşa edebilir mi? Düşünmek gibi bir şey. Çünkü olasılık hesabına vurduğunuzda belki bu daha olası çıkar. Ki bir tane bak molekül. Bizim vücudumuzda protein bir tane molekül kendi kendine oluşamıyor kesinlikle. Bizim vücudumuzda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon bir hücrede de ortalama 100 bin tane proteinin bulunduğunu biliyoruz. Mesela her dakika 3 milyon, her 3 dakikada bir 1 milyon tane şu az önce gösterdiğimiz DNA'nın katlanmasına görev alan proteinlerin DNA'nın bulunduğu nükleusa girip çıktığını, o nükleus zarında öyle bir trafik olduğunu biliyoruz. Bir tane hücrenin içerisinde yüz binlerce protein var. Bir tanesi tesadüfen oluşamıyor. 100 trilyon tane hücremiz var. Nerenin daha mutasyonu, nerenin daha tesadüfün bir şey yapabileceğine inanmak. Bu çok akılsızca bir iddia. Kaldı ki bilim tesadüflen işlemez. Bilim mesela baktığınız zaman makalelere diyor ki adam, bilim adamları şöyle şöyle şöyle çalışmalar yaptık. Bu cihazlarla, şu kimyasalla bu hücreyi şu ortamda şu kadar saat gözlemledik. Oluşan gen ekspresyonunun artımı bu kadar. Bununla ilgili ayrıntılı grafikler var. Çalışan bütün bilim adamlarının isimleri yazılı. Bir şey yok. Çok ciddi bir çalışma olduğu çok belli. Ve bunların sonucunda da biz şunu gördük ki diyor mesela, hemoglobin molekülü sadece kırmızı kan hücrelerinde üretiliyor. Vücudun diğer kısımlarında üretilemiyor. Bilimsel çalışmamızın sonucu işte budur diyor. Evet, peki ispat neydi diyorsun? İşte bu diyor. Ayrıntılarını gösteriyor. Demiyor ki evet mutasyonlar tesadüfen olabilir mi? Biz bunu aslında hesaplıyorduk. Rastgele su döküldü. Baktım mürekkepler bir şekil verdi kağıdın üstünde. Aa ne yazıyor? Mutasyon hemoglobin oluşturamıyor falan. Hani böyle garip bir izah yapmadıkları, böyle bir şey olamayacağına zaten insan inanmaz. O bilimsel çalışma da böyle işlemiyor sonuçta. Neticede. Sunum hazır mı Oktur Hocam o retina?
Evet.
Gözden bahsettin. Retinada da bir Kur'an mucizesi var. Şimdi hemen onu anlatabiliriz. Şimdi pardon. Evet. Retina görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakası. Oktar Hocam'ın anlattığı gibi az önce. Kur'an'ın indirildiği dönemde görme işlemini sağlayan bu tabaka bilinmiyordu ve retina kelimesi de kullanılan bir terim değildi. Ancak Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette Fatır suresinin 8. ayetinde yan yana gelmektedir. Üstelik bu ayette görmekten ve göstermekten bahsedilmektedir. Fatır suresinin 8. ayeti. Şimdi ayeti okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, yani güzeli güzel, çirkini çirkin gören kimse gibi midir? Açıklamasıyla. Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Şimdi bu ayette gördüğünüz gibi na, t ve r, buradaki retina kelimesinin harflerinin sağdan sola okunduğunda yan yana geldiğini görüyoruz. Sağda da Arapça yazılışını görüyorsunuz. Arapça'da biliyorsunuz sağdan sola okunur. Okuduğumuzda Kur'an'da sadece bu surede yan yana geldiğini görüyoruz. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olmaktadır. Sonraki 20. ayette ise karanlıklarla aydınlık bir olmaz ifadesi geçmektedir. Ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerde bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden birisidir. Ki bizim Kur'an'ın bilimsel mucizeleriyle ilgili bildiğimize anlattığımız çok fazla örnek var. Retina da bunlardan birisi. Çok ayrıntılı bir bilgi. retina diye tabakanın bulunması, ona isminin retina olarak verilmesi ve görmeyle alakalı çok hassas bir organel doku olması bu yüzyılda bulunmuş bir şey. Kur'an-ı Kerim ne zaman yazıldı? 600'lü yıllarda değil mi? 1414 asır önce. Demek ki bu kadar ayrıntılı ve adı retina olacak bir bilginin ta o zamandan yazılmış olması bunun ancak kaderin tamamına hakim Yüce Allah tarafından yaratıldığını evet. bize gösteren bir delildir.
Tabii Allah retina yaratmış, ona ezelde retina ismini vermiş.
Evet.
20. yüzyılda da onu keşfeden bilim adamına
i̇lham.
Allah buldurmuş, evet ilham ederek buldurmuş. Yani bu çok açık net delili olmuş oluyor maşallah. Ve biraz gördük de retinanın yapısında da mükemmellik var. Öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi. Zaten onların iddia ettiği gibi olsaydı hiç görme olmuyordu. O da Allah'ın yaratma mucizesini gösteriyor bize inşallah. Şimdi devam edelim. Mesela hemoglobin molekülü var. Değil mi? Hemoglobin de bir protein yapısında. 4 tane proteinden oluşuyor. Ve görevi oksijen taşımak. Onunla ilgili bir filmimiz var. Bakın hemoglobinde ki yapıdaki muhteşemlik nasıl oksijen taşınıyor.
All cells need oxygen.
Bütün hücrelerin oksijene ihtiyacı var. Yani 100 trilyon hücrenin tamamına oksijen götürülmesi gerekiyor. Kan damarlarının uzaklığı da bütün hücreler için geçerli bu. Milimetrenin 20'de birinden fazla daha uzak olamıyor. Yani vücudumuzdaki tüm hücrelere kan damarlarının olan uzaklığı milimetrenin 20'de birinden daha az. Şimdi bunun için oksijen olması için tabii nefes alıp vermemiz gerekiyor. Ve böylece kanda da taşınması gerekiyor bunu akciğerden alınıp. Ve hücrelere verilecek tabii ki oksijen. Akciğerdeki yapıyı görüyoruz. Bakın alveol denen kesecikler var. Onun etrafındaki kan damarları. Bakın buradaki keseciklerin etrafındaki damarlanma. Oksijen alınıyor kan damarlarına ve hemoglobinle birleşiyor. Kırmızı kan hücrelerindeki. Oksijensizken bakın mor olarak gösteriliyor. Hemoglobinin özelliğinden dolayı. Oksijen alınca kırmızı hale geliyorlar. Ve %2'si de hemoglobine yapışık olarak değil de kanda çözülmüş olarak taşınır. Alınan oksijenin yani %100'ün %2'si dolaşımda serbest olarak taşınıyor. Burada da hemoglobin molekülünü görüyoruz. Oksijeni bağlayan özel bir yapısı var hemoglobinin. Her hemoglobinde 4 tane hem denilen molekül var.
Hem grupları.
Evet. Bunların da içinde demir var biliyorsunuz. Oksijeni bunlar bağlayabiliyorlar. Bağlama özelliğine sahip. Ve gördüğünüz gibi kırmızı. Tam olarak oksijenle doymuş hale geldiği zaman yani 4 molekülü de oksijeni bağladığı zaman kırmızı hale geliyor hemoglobin. Oksihemoglobin deniyor buna. Buna da oksijen olmadığı takdirde deoksihemoglobin deniyor. Bakın burada görüyorsunuz Fe'nin 2 tane boş yeri var. Oksijeni bağlamamış hali. Deoksihemoglobin deniyor buna. Oksijenlenmemiş. Oksijeni alıyorlar. Bağlıyor hemoglobin molekülü. Ama muhteşem bir yapı bu yani. Kusursuz bir yapısı var. Sırf bunun için yaratılmış. Ve vücudun hücrelerine oksijeni taşımakla görevli. Bu kapiller denen kılcal damarlar içinde taşınıyorlar. Ki dokulara oksijeni götürmek için. Şimdi oksijenin parsiyel basıncı var. Yani ne kadar oksijen var yüzde olarak ona parsiyel basınç deniyor. Dokularda bu daha düşük olduğu için dokulara götürülüp dokulara veriliyor kan damarında daha yüksek olduğu için. Bakın burada oksijen dokulara veriliyor. Çünkü oksijenin parsiyel basıncı yani yoğunluğu diyelim bu kılcal damarlar içinde daha yüksek. Daha az olan yere veriliyor.
Hesaplamaları da kendileri yapıyor.
Evet. Şimdi bakın çok önemli bir şey burada. Bir grafik gösterecek şimdi. Bu oksijenin parsiyel basıncını gösteriyor. Burada yüze erişmiş hali tam olarak gördüğünüz gibi. Burada da yüzde satürasyon, yüzde doymuşluk bölümünü görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bu bize hemoglobinin sırf bu işin özel olarak yaratıldığını gösteren bir grafik görüyoruz burada. Bakın, oksijenin parsiyel basıncı bu doymuşluk oranını gösteriyor. Uzun bir süre aynı kalıyor gördüğünüz gibi. Bu bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Yani oksijenin aldığımız oksijen miktarı değiştiği halde oksijenin doymuşluk uzun süre aynı kalabildiği için bu gördüğümüz eğride bu bizim hemoglobinin bu yani yaratılmış özelliğini gösteriyor bu. Oksijenin doymuşluğu hep uzun süre aynı kalıyor yani satürasyonu ki dokulara yeterli oksijeni verebilsin diye. Ama belli bir orana geldikten sonra da artık tabii ki düşmeye başlıyor ondan sonra. Sert bir şekilde düşüyor burada gördüğünüz gibi. Fakat oksijenin doymuşluğunu uzun süre aynı şekilde koruyabiliyor hemoglobin ki böylece dokulara yeterli oksijeni verebilsin diye. Şimdi bu her şey bakın her şey olması gerektiği gibi. Öyle kusursuz bir protein yapısı var ki vücudumuzda sadece bu özelliğe sahip hemoglobin var. Yani hemoglobinin oksijen taşımak üzere yaratıldığını gösterir bu. İçinde demir barındırıyor. Demirin böyle oksijen tutma kabiliyeti o hem grubunun öyle olduğunu kim bilebilir? Allah bilebilir ancak. Allah özel olarak yaratmış onu. O protein dizisinde bir amino asit değiştiği zaman oksijen taşıma kapasitesi kayboluyor ve ölüm gerçekleşiyor. Mesela hemoglobin kaslara verirken kaslarda bu sefer hemoglobinin kaslardaki karşılığı miyoglobin diye bir molekül var. O da hemoglobin kan içinde oksijen taşıyor. Miyoglobin de ondan oksijeni alır. Kastan evet. Miyoglobinin bir özelliği var. Miyoglobinin oksijene ilgisi hemoglobinden daha fazla. Daha az olsa hemoglobinden alamazdı o oksijeni. Daha fazla olduğu için kaslar alabiliyor onu ve bu şekilde biz hayatta kalabiliyoruz. Değil mi? Yani bunlar hepsi bize Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösteriyor inşallah. Galiba kısa bir
evet, kısa bir aradan aramızda. Sonra tekrar devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, Darwinizmin geçersizliğini her yerde görüyoruz. Yine fosillerimiz var, fosilleri gösterelim. Hı. Yaratılışın net delili, 350 milyon tane delille yalanlanıyor. Mesela bir sincap kafatası
görüyoruz
burada. 37 milyon yıllık. Evet, bunun günümüzdeki halini hemen şimdi gösterelim. Evet, sincapın burada, pardon, şuradaki halini.
Kurbağa. O kurbağa. Şu an gösterdim, kurbağa fosili.
Kurbağa fosili, pardon. Yanlış söyledim, evet. Kurbağa fosilini gösteriyorum. 12 milyon yıllık. Bakın, kurbağayı burada çok net olarak görüyoruz. Ayaklarıyla, gövdesiyle, kafasıyla, baş kısmıyla. Evet. Kaç milyon yıllık? 12 milyon yıllık.
Hiçbir değişiklik yok.
Günümüzdeki haline bakıyoruz. Tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Kaç milyon yıl? 37 milyon yıl. Allah kurbağayı kurbağa olarak yaratmış.
Evet, bu da?
Sincapı da sincap olarak. Şimdi sincapı görelim. Sincap kafatası.
Öbür türlü şey. Öbür türlü.
Biraz daha yaklaştırabiliyor muyuz? Zoomlayabiliyor muyuz?
Evet.
Şu an netleşti.
Şimdi resmini de...
Evet, çevirerek iyice gösterelim. Evet, günümüzdeki halini de görelim. Sincapın.
Burada sevimli sincap, evet.
Sevimli sevimli duruyoruz.
Hiçbir 37 fark milyon yok
kafatası. Yıl, kafatası 37 milyon yıl önce bu şekilde. 37 milyon yıl sonra da yine aynı şekilde.
Evet.
Hiçbir değişikliği uğramamış. Bize evrimin hiçbir şekilde olmadığını gösteriyor. Fosiller gösteriyor. Demek ki evrim, mevrim yok. Allah'ın yarattıkları var inşallah.
İnşallah.
Ve milyonlarca yıllık fosiller de bunu kanıtlıyor. Bunlardan biri de filler, değil mi inşallah?
Evet inşallah. Ben de biraz fillerden bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Fillerin göçleri özellikle mucizevi. Fillerin yetişkinlerin ağırlığı 7 tona kadar ulaşabiliyor. Fillerin günlük beslenme gereksinimleri de buna göre çok yüksek oluyor tabii. Bir fil günde yaklaşık 75 ila 120 kilo arasında yiyecek tüketirken 150 ila 300 kilo arasında, 300 litre arasında da su tüketiyor. Bu miktarlar filler halinde gezen fil topluluklarının ihtiyaç duyacakları beslenme alanının genişliğini ortaya koyuyor bize. Bu durum fillerin tüm yaşamları boyunca da yüzlerce kilometre süren seyahatlerin en önemli nedenlerini gösteriyor. Yani şu şekilde açıklamak istiyorum. Çok fazla yiyecek içecek tüketimi yaptıkları için ve aynı yerde sürekli duramadıklarından, çünkü oranın yeşilliğini, bitkisel her şeyini bir anda tüketebilirler. O yüzden seyahat etmeleri gerekiyor fillerin. Filler yapraklarla, ağaç kabuklarıyla, meyvelerle vesaire bitkilerle besleniyorlar. 24 saatlik bir günün %70-90'ını ya yemek yiyerek ya da o yemeğe ulaşacakları yolu kat ederek geçiriyorlar. Geri kalan zamanını da, geri kalan kısmını ise su içerler, dinlenirler, uyurlar. Bu şekilde geçiriyorlar. Hareket etmeden önce genellikle bir bölgede birkaç gün kalabiliyorlar. Fakat bu sürenin kısa olması önemlidir. Çünkü eğer hareket etmezlerse bulundukları yerdeki bitki topluluklarını yok edebiliyorlar. Yeni beslenme alanlarına yaptıkları göçler daha çok kuru havalarda gerçekleşiyor. Bu yüzden kuru havalarda daha fazla fil süresine rastlanıyor. Yağışlı havalar fillerin üremesi için uygun dönemlerdir. Çiftleşme ve doğumlar bu sezonda olmaktadır. Fillerin gebelik süresi 22 aydır. Bu da karada yaşayan memelilerin en uzun gebelik süresidir. 22 aydır bu da biraz enteresan. 22 aylık doğum süreci sonrasında yağışlı havalara denk geliyor demiştik ya. Doğumları daha elverişli oluyor diye. Çünkü beslenme alanları o dönemde daha bol miktarda oluyor. Bu şekilde 22 ay olmasının enteresanlığı da şudur. Doğumları tekrar yine aynı bol, yani yavruların dünyaya geldikleri zaman bol yiyecek bulabilecekleri bir zamana gelmiş oluyorlar. Bu yüzden de kurak dönemlerde seyahat etmeyi tercih ediyor filler. Ki bu onların düşünebileceği bir şey değilken. Mucizevi bir şey yine.
Maşallah.
Fillerin kendilerine yeni besin alanları bulmak için yağışlı bölgelere göç etmesi de başlı başına bir mucizedir. Yönlerini nasıl tayin ettikleri, göç zamanını ve neye göre belirlediklerini, bu sırada nasıl haberleştiklerini, yapılan araştırmalara rağmen hala gizemini koruyan davranışlarındandır. Bu araştırmalardan yola çıkarak fillerin güneşi, ayı, yıldızları, dağları ve nehirleri kendilerine işaret kullandıkları öne sürülmekte, düşünülmekte. Ne var ki vücutlarında bunlardan faydalanmalarını sağlayacak hiçbir şekilde bir organ ya da bir sistem henüz bulunamamıştır. Bu konuda sadece bazı tezler öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları da keskin koku alma hislerine ve rüzgarın yönünü hissedebilecekleri deriye sahip olduklarını öne sürmeleridir. Fakat tabii ki hani bunlar sadece tezden ibaret. Fillerin bütün bu varsayımlar yine bir noktada birleşiyor. Bu canlıların gökyüzü cisimlerinin konumlarını yorumlayarak kendilerine yön belirlemeleri, onların bir bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine sahip olmaları gerektiğini gösteriyor bizlere. Fakat tabii ki böyle bir yetenekleri yok. Bu yine Allah'ın yaratması, Allah'ın ilham etmesiyle oluşan bir şey. Profesyonel rotacılar yıllarca matematik, fizik gibi temel bilimsel eğitime ihtiyaç duyarlarken bu hayvanlar yaratıldıkları ilk andan itibaren bu donanıma sahiptirler. Herhangi bir pusula, seyir tablosu, grafik vesaire gibi araçlara kesinlikle ihtiyaç duymazlar. Bunlar onda doğdukları andan itibaren var olmuşlardır. Sadece bu özellik dahil, bu canlıların kendilerine gerekli olan donanımlarla üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarını ispatlamaya yeterlidir. Bu yaratıcı göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki Rabbi olan Allah'tır. Bu gerçeği anlamak ve gereği gibi takdir ederek Allah'ın istediği gibi bir yaşam sürmek her insanın en önemli sorumluluğudur. Ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız. O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Bakara suresi 21 ve 22. ayetler inşallah.
Evet, sadece fiziksel donanımları değil, mesela biz bütün canlıların tam olarak fiziklerinin tam donanımlı olduğunu görüyoruz. Yaşadıkları ortamda hiçbir eksikleri yok. Ne gerekiyorsa vücutlarında o var. Mesela otobursa bitkileri sindirecek olan enzimlerin hepsi var. Yiyeceği bitkinin hangisi olacağını, onu hangisi yiyeceğini bu hayvan tam o ortama uygun bir şekilde yaratılıyor. Aynı zamanda göç denen bir mekanizma var ki bu çok mucizevi bir konu. Kıtalar arası göç yapan hayvanlar bile var. Fil dediğimiz canlı mesela karada yaşayan ve yürüyerek hareket eden bir canlı, onda da var. Denizin içinde yaşayan, yüzerek hareket eden canlılarda da var. Göç denilen konu belki kıtalar arası boyutta olup binlerce kilometre sonraki mekanın iklimiyle ve su, işte akan suyu, oradaki besin oranıyla alakalı bir konu. Ama o kafile çok uzun süreler buraya gidip geldiğinden, yani aradaki zaman çok fazla zaman aldığından dolayı yeni bir birey, daha yeni doğmuş bir birey bile göç yapma içgüdüsüyle hareket ediyor. Ama daha önce hiç göç yapmamış. İşte bir hayvana nereye göçeceğini ilham eden, yani ona bu güdüyü veren, ona yolu gösteren, yolda nasıl davranacağını ilham eden, yolda nasıl besleneceğini ve yolun nasıl bulacağını ilham eden sadece Allah'tır.
Ve şöyle de bir şey var ki, göç ettikleri yer her nedense yine onların yaşamlarına elverişli koşullara sahip olan yerler oluyor.
Evet.
Yani bu da bize yine Allah'ın yaratmasını, Allah'ın ilham etmesini.
Evet, yani insanın sosyal hayatından örnek verecek olursak, insan bir yere seyahat yapmak istediği zaman, yani bırakın sadece iklimini, orayla ilgili birçok detayı da bilmesi gerekir. Yolculuk çünkü basit bir konu değil. İşte mesela vize istiyor mu, vize nasıl alınır, hangi uçak gidiyor, kaç saatte gidiyor, şehrin neresine indiriyor, işte oranın hava durumu ne, hangi dil konuşuluyor, değil mi? Yani neye dikkat etmek gerekiyor, hangi taşıtlarla gidilebiliyor gideceğin yere ve bunun gibi mesela yepyeni bambaşka bir ülkeye insan gideceği zaman çok fazla araştırma yapar. Ki gittiği zaman mağdur olmasın, istedikleri şeyleri yapabilsin diye. Bunu ama insan gören gözü, aklı, beyni ve dimağıyla iletişim araçları ve farklı insanların aldığı bilgilerle, yani bir bilgiyi öğrenerek, değil mi? Yani zamanla o bilgiyi toplayıp öğrenerek konuyu icra ediyor. Ama fil bir bilgi toplamıyor.
Tabii ki.
Yani göç yapacağı zaman dur bakalım yolda neler var, bir yol durumunu alalım veya gideceği yerdeki su durumu nasıl, nem oranı nedir, iklim ve oradaki yaşayan hayvanların durumu nasıl, önceden bir haber alalım gibi bir durum yok.
Ve hani kuraklığı ve yağışlı havayı seçebiliyor. Çünkü o kurak havalarda, evet, seyahat ediyor. Neden? Çünkü yağışlı havada doğum gerçekleştirebilir, çiftleşmesi gerekebilir ve yağışlı olan iklimde yiyeceğini topluyor. Kuraktaysa, evet, onu zaman kaybı olarak hani hem yemek yiyip hem doğum yapıp hem çiftleşmeyi gerçekleştirip aynı dönemde seyahat etmiyor. Hepsinin zamanını biliyor.
Evet.
Diyor ki kurak zamanda benim hiçbir işim yok. Ben çiftleşemem kuraklıkta. Ben doyuramam karnımı. Ben doğum da gerçekleştiremem. O zaman ben bu kurak havayı da değerlendireyim. Daha çok yiyecek olan bir yere doğru göç edeyim diyor. Bunu düşünüyor aslında. Düşünen bir şey var. Tabii ki onun yerine Yüce Allah'ın istemesidir bu.
Evet.
Maşallah.
Allah bize burada, değil mi, bir eylemin başından sonuna kadar bilgiyle icra edilmesini gösteriyor. Yani aynen protein molekülleri hep anlatıyoruz. Hani çok sık örnek veriyoruz. Onlar da olduğu gibi. Cansız, yani protein dediğimiz molekülü de tecelli eden Allah, işte böyle canlı, tonlarca ağırlıktaki hayvanla ilham edip çok uzmanlıkla iş yapmasını da gösteren yine Allah. Burada yani tesadüfen aşama aşama olacak bir şey yok. Yolunu şaşırsa ne olacak fil? Yani farklı bir yere gitse ne olur? Kurak bir yere gitti diyelim.
Nesli
tükenir. Ölür, nesli tükenir. Sonuç bu olur. O zaman ya kurak bir yere gidince, o zaman kurak yere elverişli bir, yani hayvan haline gelmez. Ölür. Çok ciddi bir sonuç. Demek ki yaşam böyle çok ince detaylarla, sonucu da gayet ciddi olan bir şey yaşam.
Bir de kafile halinde hareket ettikleri için, grup olarak göç ettikleri için gittikleri yer öyle bir yer olmalı ki. Çünkü günde 150-300 litre arasında su tüketiyor. 75 ila 150 kilo arasında da yemek tüketiyor.
Evet.
Bunun bir kafile olarak düşünürsek gittikleri yerin hepsini doyurması gerekiyor. Fazla uzun süre kalacaklarsa elverişli olması gerekiyor.
Evet.
Onlar bunun da hesabını yapabiliyorlar.
Yani hayret olan bir şey de bu toplu hareket etmeleri. Yani bir, hani her birinde bir akıl tecelli ediyor ama bir de toplu bir akıl tecelli ediyor. Yani niye birlikte hareket etsinler?
Evet,
ya şimdi Darwinizmin saçma mantığına göre hep, değil mi, çatışmadan bahsediyor.
Evet.
Hep bütün bireyler birbirini yiyecek doğada. Onu iddia ediyor. Yani çatışma ilerlemenin temelidir, itici gücüdür mantığını getirmişti. Burada doğanın işte diyalektiği diyorlar, değil mi? Çatışma fikrine dayandığı için itici gücün çatışma. Aynı bu saçma mantık, halbuki hiç öyle bir şey olmadığını görüyoruz. İşte burada toplu hareket ediyorlar, birlikte hareket ediyorlar ve birlikte bir akıl tecelli ediyor. Yani hem bireylerde akıl tecelli ediyor, hem de bir toplu akıl tecelli ediyor. Allah'ın aklı inşallah. O çatışma da tamamen yani mantıksız bir iddia. Yani doğanın diyalektiği. Komünizmde de aynı şeyi söylemişlerdi. Yani onun için zaten Darwinizm, komünizm, faşizm hepsi iç içe bunların. Komünizmde de diyalektik materyalizm mantığı var. O da madde zıtlıklar içerisinde gelişir mantığını ortaya atıyordu. Diyalektik materyalizme göre evrende de maddeden başka hiçbir şey yoktur diyorlar. Yani bir yaratıcının olmadığını iddia ediyor. Ve madde de diyor zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Yani buna göre, diyalektiğe göre evrendeki tüm gelişme çatışma sayesinde oluyor. İşte komünizme göre bir fikir var, bir tez var, ona karşı antitez var. Bunlar mutlaka çatışacak ve bunun sonucunda da yeni bir sentez oluşacak. Daha sonra o bir fikir olacak, ona karşı antitez olacak, yine çatışınca başka bir sentez olacak. Ve ilerleme hep bu şekilde çatışmayla olur mantığını getirmişti. Yani Karl Marx ve Friedrich Engels'in ortaya, yani bu saçma iddiaları hep diyalektik üzerine kuruluydu ve Darwinizm de doğanın diyalektiği olarak, yani bilimsel, işte bakın biz söylüyoruz bunu, doğada da aynısı var. Demek ki bunun bilimsel temelini oluşturuyor iddiasını ortaya getirmişti. Yani insanlık tarihinin bir çatışmadan ibaret olduğunu ortaya iddia ediyorlardı. Onlara göre komünizmden bahsedelim, bahsetmek istiyorum da biraz böyle hani insanlarımız bilgilensin. Evet. Çünkü bilmedikleri şey bazen insanlara, mesela bu PKK'nın zır cahil şeyleri var. Değil mi? Bunlar aslında süper cahiller ama beyinleri yıkanmış. Hocamız onu söylüyor hep, yani bu mesela imkan verilse, değil mi? Televizyon, radyo imkanları verilse, Şeş TV var. Bir, iki ayda bitiririm ben diyor Allah'ın izniyle. Çünkü doğrusu anlatmak gerekiyor. Yani tek yönlü bir şey var böyle, bir propaganda var. Kafaların hep bu verilmiş böyle. Çatışma var. Bu mevcut çatışma da işte onlara göre, güya Karl Marx'a göre sınıflar arası çatışma. Proleterlerle burjuvazi arasında olacak. Yani kapitalistlerle işçi sınıfı arasında. İşçi sınıfı o kadar zor durumda kalacaktı ki onların iddiasına göre, sonunda bütün milli, ahlaki, dini, bütün değerlerini kaybedecekler. Bir sınıf bilincine ulaşacaklar ve bu kapitalistleri ortadan kaldırmasıyla, kapitalist sınıfı bu çatışma sonucunda sınıfsız bir toplum olacak. Yani bütün iddiaları buna dayanıyordu. Hatta tarihin de bu şekilde ilerlediğini iddia ediyordu Marx. Mesela Marx'a göre şu şekilde bir gelişme vardı onun iddia ettiği. İlkel komünal toplum, ilk hali bu sınıfın. Ondan sonra kölecilik, ondan sonra feodalizm, ondan sonra da kapitalizm diyordu. Halbuki hocamız dedi ki bunların dördü de günümüzde de var zaten. Ve her dönemde, her toplumda olmuşlar. Mesela ilkel komünal toplum dedikleri yapının işte Afrika'daki bazı kabileler tarafından yaşandığını görüyoruz. Kölecilik var mı bugün? Var, tabii ki var. Feodalizm var mı? O da var. Yani toprak mülkiyetine ve toprak köleliğine dayanan bir sistem. Dünyanın bazı yerlerinde bunu da görüyoruz hakikaten. Kapitalizm var mı? Tabii ki o da var. Özel mülkiyetin, üretim araçlarının ağırlıklı bir bölümüne sahip olduğu bir sosyal sınıfı, bir sistemi tarif ediyor. Kapitalizm de var bugün. Yani hepsi var bugün. Öyle bir, yani onun iddia ettiği gibi bir tarihsel bir gelişim yok.
Öyle olsaydı zaten şu an o sınıfların hiçbiri olmaz. Sadece evet. Kapitalizm geri kalırdı.
Tabii. Zaten öyle bir çatışma da söz konusu değil. Niye işçi sınıfıyla, ya bir kere sınıf diye bir şey olmaz zaten. Yani toplumda, günümüzde yaşadığımız toplumda hakikaten işçilerimiz var, memurlarımız var. Daha işte zengin olan, varlıklı insanlar var. Ama öyle bir çatışma, bir sınıf kavramı niye olsun ki? İnsanlar birbirini koruyup kollar. Hatta Mehdiyet'in özelliği bütün bunların ortadan kaldırması. Yani tam adalet ve herkesin zengin olduğu bir sistem getiriyor. Yani komünizm tarif ettiği sosyal adalet demişti hocamız. Marx'ın aslında Tevrat'tan görüp yani Tevrat'tan görüp ortaya koyduğu bir sistem. Ama onlar tabii dine karşı olarak ortaya çıkartıyorlar bunu. Yani Marksizmin en önemli özelliği dine karşı olması. Yani dine karşı diktatörlüğe, zorbalığa, baskıya dayalı bir sistem getirmeye çalıştılar. Ama sosyal adalet kavramını dinden aldılar. Çünkü Tevrat'ta da biz Mehdiyet'in olduğunu görüyoruz. Onların Kral Mehdi, Kral Mesih dedikleri inşallah. Moşiyah, Kral Mesih dedikleri. Mehdi. Mehdi'nin getirdiği sosyal sistemi Tevrat'tan görüp, Tevrat okunan bir aileye mensup çünkü, Yahudi bir aileye mensup. Onu tamamen din karşıtı bir sistemle ortaya koymaya çalıştı. Çünkü onun ortaya koyduğu sistemde altyapı, üst yapı var. Marx'ın ve Engels'in getirdiği sistemde. Altyapı diyorlar, ekonomi. Ve ekonomi, altyapı her şeyin de belirleyicisi. Yani üst yapı dedikleri ne oluyor mesela? Milli değerler, manevi değerler, din, ahlak, millet, hukuk, hepsi üst yapı oluşturuyor onlara göre. Altyapı, ekonomi her şeyin belirleyicisi ve sonunda diyor hepsini ortadan kaldıracak diyor altyapı. Yani bütün din, ahlak, aile, bütün kavramlar ortadan kalkacak, bunu iddia etmişlerdi. Böyle rezalet olur mu? Bu muazzam bir mutsuzluk getirir insanlara. Hakikaten manevi değerlerdir insanı mutlu yapan. Değil mi? Allah'a olan inançtır, imandır inşallah. Bakın mesela dinle ilgili söyledikleri var. Mesela Karl Marx diyor ki, haşa, din halkın afyonudur diyor. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir. Bir numaralı hedefi dinin ortadan kalkması. Mesela Lenin de diyor ki, bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Mesela yine başka bir şeyinde Marx, Karl Marx şöyle diyor. Marksizm bir materyalizmdir. Bu niteliğiyle 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır. Yani bütün özelliğiyle Marksizm materyalizmdir. Sadece maddeyi mutlak kabul eder ve din düşmanıdır. Dine karşı koymalıyız diyor. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Yani temeli diyor dinsizliktir diyor, dine karşı olmaktır. Ama Marksizm ABC ile yetinip alan bir materyalizm değildir. Marksizm daha ileri gider. Der ki dine karşı savaşmayı bilmek gerek. Bunun için de yığınların inancını ve dinlerin kaynağını materyalist bir biçimde açıklamak gerek. Zaten hep bu özelliği görüyoruz. Mesela şimdi PKK Stalinist, Leninist bir örgüt. Darwinist. Bunların hepsi tamamı Darwinist oluyor zaten.
Evet.
Yani haşa tesadüfen hayatın meydana geldiğini, bir yaratıcının olmadığını iddia ediyorlar. Ve din düşmanlığı. Yani bölücü başının hep din düşmanlığı olan ifadeleri var. Kendimi haşa tanrılığımı ilan ettim diyor bir konuşmasında. Evet. Yarı tanrı oldum ben diyor haşa. Ben diyor bu döneminde diyor Lenin'iyim diyor 21. yüzyılın. Hangi fikirleri alıyor? İşte bu fikirleri alıyor. Din düşmanlığını da buradan alıyor. Bunların yanlışlığı, şimdi bir kere Darwinizmin yanlışlığını gösteriyoruz burada. Fosiller %100 kanıtlıyor değil mi? Bunlar net delil Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü burada bakıyoruz kurbağa fosili var. İşte 12 milyon yıllık. Hayır, hiç hayır. Değişmemiş. Yani hiç evrim geçirmemiş. Baktık biraz önce işte sincap kafatası var. Kaç milyon yıllık? 37 milyon yıllık. Bakıyoruz günümüzdekine hiçbir şekilde değişmemiş. Proteinden oluşmasının imkansızlığını gördük. Bu çok net bir delil yani. Bir protein olması için başka proteinler ve canlı hücresi gerekiyor. Bitiriyor Darwinizmi. Bu Darwinizmi çökertiyor bilimsel deliller. Dolayısıyla öyle doğanın diyalektiği falan da olmadığı ortaya çıktı. Mesela fillerin öyle bir çatışma mı var aralarında?
Evet.
Muhteşem bir birliktelikle hareket ediyorlar. Karıncalara bakıyoruz böyle. Arılar böyle. Kuşlar aynı şekilde. Öyle diyalektik falan yok. Materyalizme bakıyoruz. Maddeyi mutlak kabul ediyordu. Ne oldu? Big Bang Allah tarafından yaratıldığını 15 milyar yıl önce %100 kanıtladı. Yoktan var oluyor. Yani bütün evren, bütün evrendeki madde 10 üzeri 79 tane atom Allah tarafından yokken, bir an önce yokken, bir an sonra yoktan mükemmel bir düzenle yaratılıyor. Bu da materyalizmi evet. Yıktı. Yani ne diyalektik materyalizm kaldı, ne doğanın diyalektiği, ne Darwinizm, ne Marvinizm kaldı Allah'ın dilemesiyle. Bütün bilimsel delillerle bunlar yıkıldı. Zaten bu Marx'ın iddia ettiği, işte Engels'in iddia ettiği bu sistemler bütün dünyada çöktü. 150 milyon insan katledildi. Değil mi? Mao diyor ki Çin sosyalizmi diyor, Darwinizm diyor ve evrim teorisi üzerine dayalıdır diyor. 60 milyon adamı kesti.
Evet.
Bunlar mutlaka bu din dışı sistemler zorbalık getirir. Ya din halkın afyonudur diyordu. Haşa dini ortadan kaldırmaya kalktılar. Muazzam bir katliam, kan döküldü. Değil mi? Dünya çapında. Yani sadece Rusya'da değil, sadece şeyde değil. Vietnam'da da bu görüldü. İşte Hoşimi'de de bu görüldü. Yani hepsi kan dökmeyi ve zorbalığı getirdiler ve terörü getirdi. Lenin bakın terörle ilgili çok net ifadeleri var. Değil mi? Şey ne diyor mesela? Ben diyor Lenin'iyim diyor 21. yüzyılın.
Apo.
Lenin'in ifadelerine bakıyorsunuz. Bakın şimdi okuyayım birkaç tanesini. Evet. Bir kere bakın şeyden başlayayım da önce. Karl Marx'ın mesela bakın ifadesi diyor ki şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Sonra Engels'e mektup yazıyor. Diyor ki bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor Darwin kitabı için. Yani Darwinizm diyor komünizmin temelini oluşturur diyor. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır diyor yine Marx. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Yani bizim görüşümüzün diyor doğa tarihi bilimsel temeli diyor Darwinizm'dir diyor. Dolayısıyla Darwinizm çekip alındı mı komünizm de tabii çöküyor. Tabii ama bu kaçınılmaz olarak mutlaka şiddete gidiyor bu görüşler. Bakın Troçki var ünlü bir komünist, komünizmin kurucularından lider. Diyor ki Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu diyor. Yani Darwin diyor evrimi ortaya attı diyor. Biz de komünizmi geliştirdik diyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki şiddetin, Trotsky söylüyor bunu. Anayasa maddelerine değil de şiddetin her biçimine ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu diyor. Bir iktidarın kimde olacağı sorunu diyor. Yani burjuvazinin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu anayasa maddelerine değil şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir. Yani şiddet de diyor biz diyor toplumda diyor böyle diyor zengin mengin ne burjuvazi ne varsa kaldıracağız ortadan. Kızıl terör ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. Terördür diyor. Yani bu işin itici gücü komünizm hakim olması için terör gerekir diyor. Lenin ne diyor bakın? Lenin de diyor ki polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, hep öldürmekten bahsediyorlar zaten, kan dökmekten. Devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devletin hazinelerini gasp edecekler, paralarını el koyacaklar. Devrimci komünist güçler yenilmez, silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. Silahlı güç insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Ve bunu yaptılar. Ne oldu? Milyonlarca insan katledildi, kan döküldü, mutsuzluk getirdi. Ondan sonra dünya savaşları, tabii bu faşizme de gitti. Yani Darwinizm durmaz orada. Bir tarafı komünizme gider, bir tarafı mutlaka faşizme gider. Irkların savaşı diyor, ırkçılığa gider. Vahşi kapitalizme gider. Ve dünya bunu gördü. Yani 350 milyon insan hep bu fikirlerle yok edildi, katledildi. Bakın diyor ki Lenin yine...
Yaptılar ama evet. Sonuçlarına ulaşamadılar istedikleri gibi.
Evet. Yani. Zaten bakın geçersizliği ortaya çıktı. Yani materyalizm ortadan kalktı. Darwinizm Allah'ın izniyle hocamızın çalışmalarıyla yerle bir oldu. Bir kere Darwinizmi siz çekip aldınız mı zaten çöker. Komünizmin dayanacağı bir nokta kalmıyor. Çünkü ne demiştik? Diyalektik materyalizm diyorlar. Materyalizme dayandığını söylüyor. Bu da doğanın diyalektiği diyor. Yani bizim görüşümüzün doğa tarihi temeli budur diyor. Doğa tarihi temeli yani bilimsel temeli budur diyor. Temel bu. Temeli çektiniz mi ne yapar o havada duran bina? Çöker.
Çöker.
İşte hocamız bunu yaptı. Tam dibine yani esasına vurdu maşallah. Darwinizmi çökertince o zaman PKK'nın fikriyatı kalmadı. İddia edilen Ergenekon terör örgütünün bir dayanağı kalmadı. Onun için bu gelişmeler oluyor. Halkımız yani bütün insanlar bilinçlendi. Dünya çapında bir bilinçlenme oldu. Değil mi? Allah'ın varlığı ispat yani Allah'ın Allah kesin olarak var ve Allah'ın yarattığının delilleri ortaya kondu. İman hakikatlerini de ortaya koydu hocamız maşallah dünya çapında. Anlatıyor yani insanlara. Kur'an mucizeleri de Kur'an'ın hak kitap olduğu, Allah'ın kesin olarak yarattığı ve Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğu, değil mi? Bu dünya çapında bir bilinçlenmeye sebep oldu. Onun neticesinde bütün dünyanın dindarlaştığını görüyoruz. Nereye gitsek? Şimdi ben mesela yakın zamanda New York'ta Amerika'daydım. Muazzam bir değişiklik olmuş New York'ta. Ben yaşadım ben 90'lı yıllarda New York'ta. İnsanlar son derece kabaydı. Hatta benimle birlikte daha önce o dönemlerde yaşamış olan kimseler vardı. Yurt dışından gelmiş olan Amerika'ya. Aynı şeyi onlar da fark ettiler. New York'ta mesela bu ki çok hakikaten insanların birçoğu hepsi değil tabii ama kaba böyle dine karşı o tarz bir yapıları vardı. Aa, bir baktık muazzam bir değişiklik olmuş. Daha mülayimleşmişler. Daha dindarlaşmışlar. Kimle konuşsak böyle Allah'ın varlığı bambaşka bir yer olmuş. Ama ilerliyor tabii yeterli değil ama bu nasıl oldu işte böyle oldu hocamızın maşallah tam yani tam hedef tespit etti böyle.
Zaten önceden bir süre evvel bu tarz konular konuşulurken hep susturulmak istenirdi. Şimdi ise hani körükleniyor. Evet güzel herkes Allah'ın varlığından, kitabından, işte iman hakikatleri olsun vesaire birçok şey Mehdi'den. Şimdi herkes konuşurken birbirini körüklüyor. Daha fazla öğrenmek, daha fazla içine girmek için.
Evet.
Maşallah. Şimdi bir de çok önemli bir konu daha var hocamızın anlattı. O da çok önemli. Hepsinin üstünde hatta inşallah maddenin gerçeği konusu.
Evet.
Yani onun dünya çapında yayılması zaten insanları tam imana, kamil imana götüren bir şey. Çünkü maddenin gerçeği anlaşıldığında hayalin diğer adı madde kitabı var hocamızın. Bakın hayalin diğer adı madde. Çok önemli bu. Her şeyin algı olarak yaratıldığı ve mutlak varlığın Allah olduğunu kavranıyor inşallah. Değil mi? Duyularımızla biz sadece algılarımızla muhatabız. Algılarımızı yaratan Allah var ve Allah mutlak. Ruh var inşallah. Ruhun varlığı Darwinizm ve materyalizmi tamamen ortadan kaldırıyor. Bu çok önemliydi. Çünkü dünya çapında bilim adamlarında bir değişme meydana geldi. Filmlerini gösteriyoruz burada. Materyalist bakın dünya çapında fizikçiler Çıkıyorlar filmlerinde, yani tekrar da gösterebiliriz. Her şeyin hayal olduğunu, maddenin hayal olduğunu anlatıyorlar. Yani var ama algı olarak var. Dışarıdaki asliyle asla muhatap olamayız. Mesela eskiden materyalistler hep şöyle örnekler verirlerdi. Bir maddenin olmadığını söylediğiniz zaman siz bir materyaliste, ki hepsi materyalizme mutlak inanıyordu yani böyle, mutlak kabul ediyorlardı. Mesela ayağını der taşa vurduğunda maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın. Ya da tokadı yediğinde maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın. Şimdi filmine bakıyorsunuz, dünya ünlü fizikçiler çıkıyorlar, diyorlar ki ayağını kayaya vurduğunda maddenin bir algı olduğunu anlarsın diyor. Bakın aynı örnekliğin tam tersini söylüyor. Nereden anladılar bunu? Hocamız hepsine evet. Kitap gönderdi, mektup gönderdi, tek tek. Bunlar böyle bilimsel dergilerde kapak olmaya başladılar. Mesela ünlü dergilere bakıyorsunuz, her şey bir illüzyon mu diye başlık atmış bir makale çıkıyor böyle son zamanlarda, son yıllarda. Maddenin gerçek olmadığı anlaşıldı inşallah.
Bunu kavramak zaten evet. Çok öte bir şey.
Bunu bakın Lenin de farkında. Lenin aslında çok uyanık. Lenin maddenin esasının girilmesinin çok tehlikeli olduğunu bildiriyor. Bu komünizm açısından, dinsizlik açısından. Diyor ki bakın, duyularımızla algıladığımız nesnel, Lenin söylüyor bunu. Algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı? Yani duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği, yani maddeyi bir kere yatsıdın mı diyor. Karşı çıktın mı maddenin mutlak varlığına, ona göre materyalizme? Kuşkuculuğa, agnostisizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından, yani bu dinden bahsediyor burada. Fideizme, dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin diyor.
Yani korkuyorlar yine bir.
Nasıl korkuyor bakın diyor ki. Evet çok doğru. Bu da diyor fideizmin istediği şeydir. Parmağını kaptırdın mı diyor. Önce kolun sonra tüm benliğin gider. Yani bir kere maddenin gerçek olmadığının farkında olmuş oluyor.
Nasıl çektiğini çünkü, de göstermiş
evet,
diyor. Evet.
Çünkü buna bir kere bir girdin mi diyor maddenin, yani bu konuya girdin mi diyor. Kaptırırsın diyor, gidersin diyor.
Çünkü gerçek o.
Gerçek o. Değil mi? Bunu söylüyor. Peki ne oluyor? Marx mesela Lenin gibi düşünen bir adam ne hale gelir sonunda? İşte bakın bu hale gelir. Bu Lenin ölmeden önceki resimleri. Çıldırarak ölmüş Lenin. Bakın görüyorsunuz burada. Değil mi? Milyonlarca insanın katledilmesine sebep oldu. Değil mi? Allah'ın varlığını kabul etmek istemedi. Sonunda çıldırarak öldü. Ölmeden önceki halini görüyoruz Lenin'in.
İnkar etmenin birçok yolunu aradığı için artık çıkar yol bulamaya herhalde.
Evet, beyni de çöküyor yani. Çünkü hakikaten Allah'ın yani normalde yani çatışmayla ilerleme mantığını kabul edip böyle kan dökücü komünizm, faşizm gibi ideolojilerde ilerleme aranınca sonunda batıl bir şey olduğu için işte böyle çöküş oluyor ve milyonlarca insanın katledildiğini biz görüyoruz. Nitekim Karl Marx ünlü eseri Das Kapital'ı Charles Darwin'e atfediyor. Çünkü evet. Doğa tarihi temel olarak temelimiz diyor evrim teorisidir diyor. Bu da bizim bilimsel kanıtlarımızı oluşturuyor. Bunun üzerine komünizm ondan sonra artık milyonlarca insanın katledildiğini gördük. Amaç ne? Daha iyiye gitmek. Yani daha iyinin komünizm olduğunu düşündüklerinden ve daha iyiye hatta daha da gideceklerini düşündüklerinden dolayı bu sistem geliyor. Ama bu sistem Deccal'in sistemi. Deccal'in dini bu. En üstün olan din ise Allah'ın katındaki İslam dinidir. Zaten en üstün olan, yani ileri olan, insanın ahlakını daha da ileriye götürecek olan, ki ahlakında bu tip değişiklikler yaptıktan sonra, İslam dininin olumlu değişikliklerinden sonra, zahiren zaten güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Yani imanı tam olan bir bilim adamı çok güzel buluşlar yapmıştır. Yani Piri Reis'in mesela çizdiği dünya haritası, nasıl çizdiği ve o zamanki teknolojiyle böyle bir şeyin de zaten olamayacağı çok açık. Ama çok ayrıntılarıyla harita çizdiğini görüyoruz. Birçok Müslüman bilim adamı var. Müslüman ama öncelikle. Yani Allah'a tam manasıyla iman etmiş, her şeyin yaratıcısının ve kuvvet verenin Allah olduğunu biliyor. Ve çok güzel bilimsel ilerlemeler tahakkuk ediyor. Aynı şekilde Müslüman, samimi Müslüman insanın yöneticilerin oluşturmuş olduğu toplumda da tam bir adalet oluyor. Tam bir toplumsal, hem sanatsal alanda, hem mimari alanda, hem de teknolojik alanda hep ilerleme oluyor. Yani Allah zaten ilerlemenin kaynağını İslamiyet olarak gösteriyor. Çünkü zaten Allah her şeyi yaratan ve Allah bereket vermek istiyor. Mesela infak edin arttırayım diyor Allah.
Şeytandan Allah'a sınırım. Allah Kur'an'da şöyle demiş.
Evet.
Biz size her örnekten bildirdik. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde her şeyden bildirmiş.
Doğru maşallah.
Yani bu da demek oluyor ki 1400 yıl evveline, ki zaten şu anda da siz ince ince harflerle kelimeleri birleştirerek de gösteriyorsunuz. 1400 yıl evvel bu kitapta birçok şeye aynı şekilde,
tamam,
sanata, bilime, her şeye ışık tutmuş aslında. Dediği, bahsettiğiniz gibi hani bilimi önce Müslüman olarak bilim adamı olduğu zaman daha büyük, hani yolu açık, aydınlık bir şekilde devam etmesi kaçınılmaz. Çünkü zaten aynı söylediğiniz gibi baştan beri 1400 yıl evvel bunlar yazılmış, işaretleri verilmiş.
Evet, fedakarlıkla ilgili mesela birkaç ayet okuyacağım. Şeytan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 2. ayette şöyle buyuruyor Allah. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından, yani sahip olduğunuz iyi mallardan, böyle eskimiş, sevmediğiniz, kötü olanlardan değil, iyi olandan, yani fedakarlığı ön plana çıkaran bir ayette Allah öyle söylüyor. İyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. Yani Allah ihtiyacı olan değil, verdiği zaman güzelleşecek olan, bu vermeye ihtiyacı olan, yani bunu ibadet kastıyla yapıp yine kendi imanına ve ahlakına güzellik katacak olan yine insanın kendi nefsi oluyor. Ki İslam dininde mesela ayetler hep bu şekilde ve Allah bu şekilde bir dinin, sosyal bir hayatın sürülmesini istiyor. Mesela başka bir ayet okuyacağım. Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi? Yani açıktan iyilik yapıp, sadaka verip, değil mi, güzellik yapmak ne iyi, güzel bir şey. Fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yani Allah açıktan açığa iyilik yapılmasının iyi olduğunu, ama gizliden, mesela fakir bir insan istemeye çekiniyor olabilir, değil mi? Kendi durumunun çok bilinmesini o anlamda istemiyor olabilir. Onu anlamak gerekiyor, detaylı düşünmek gerekiyor. Anlayan bir Müslüman da ince düşünüp onun ve çevresindekilerin fark etmeyeceği şekilde infak ediyor, iyilik yapıyor. Şimdi bu sosyal düzende ne hale getirir? Bu sosyal düzeni ne kadar güzelleştirir, değil mi? Bu böyle komünizmle kan dökerek, işkence yaparak evrimin temeli aldığı ve çarpışmayla ilerleyecek düşüncelerle değil, tamamen Allah'ın yoktan var ettiğine inanan, bizim bütün de aldığımız nefesi, soluduğumuz nefesi, yediğimiz, içtiğimiz bütün nimetleri yaratan Allah olduğunu ve bize verdiği malları da böyle ihtiyacımızdan artanını hem gizli hem de açıktan infak ederek, sosyal olarak Müslümanların iyiliğine vakfederek harcamamızı söyleyen İslam diniyle olur ilerlemek. Yoksa başka türlü ancak böyle kan dökülür, yüz milyonlarca ölü olur yani. Ölür. Hiçbir şekilde ilerleme olmaz. Söylediğim gibi de hepsi ne oldu? Çöktü. Ve en sonunda resmini gördüğümüz Len'in o hale geldi. Neden?
Çünkü insanı katletti. Evet. Onlara öncü oldu. Sonunda hiçbir şeye eriydi.
Kendisi de derbeder oldu. Kendisi de helak oldu. Ve toplumunda da birçok kişinin ölmesine öldü. Mesela mantıksızlık. Stalin'in yanındaki sözde bilim adamları diyorlar ki evrim zorlamayla, yani bu itmeyle, bu mücadeleyle iyilik olacak, ilerleme olacaktır diye tutup Sibirya'ya buğdayları ekiyorlar. Niye? Oradaki soğuktan bunlar soğukta büyümeyi öğrenecek tohumlar sözde. Ne oluyor? Hepsi çürüyor, yok oluyor. Çürüyor.
Evet.
Ve toplum kıtlık oluyor ve birçok kişi bunun yüzünden ölüyor. Şu mantığa bak yani. Böyle mi ilerlenir? Hayır. Akılla, mantıkla, Allah'a iman ederek ancak evet, ilerlenir.
Din haşa halkın afyonu değil. Din mutluluğu getirici, dünyanın amacıdır zaten. Yani Allah insanları din fıtratı üzerine yaratmıştır. Yani bir insanın mutlu olması diyor Allah. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Kalpler diyor sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani tatmin bulur, mutlu olur. Başka bir yolu yok. Şimdi nitekim mesela Karl Marx da bu sosyal adalet kavramını Tevrat'tan almıştı dedik. Bakın Tevrat'ta şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi'nin, yani Hazreti Mehdi ile Mesih'in aynı kişi olduğu net olarak anlaşılıyor. Çünkü bütün alametler aynı. Kral Mesih olarak bildirilen, Moşiya, Şiloh ismi verilen. Mesela adalet sahibi olduğu bildiriliyor. Bakın şöyle, Yeşaya 11'e 5'te diyor ki, davranışının temeli adalet ve sadakat olacak diyor. Krallığının asası adalet esasıdır, adalet asasıdır diyor. Yargılarken adaleti arayacak. Memlekette doğruluk ve adalet edecek, halkı adilce hakemlik getirsin. Hep adalet kavramlarını görüyoruz yani Hazreti Mehdi ile ilgili. İşte bundan etkilenmişti zaten. Ama yanlış olan tabii şu, yani dine karşı çıkmaları, tamamen dine karşı, bakın hep okuduk ifadeleri, muazzam saldırgan bir tavırla.
Evet.
O zaten komünizm, Darwinizme dayalı olarak güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Çatışma toplumun diyor, itici gücüdür diyor. Sınıflar arası mücadele vardır. İşçi sınıfı işte kapitalistleri yok edecek, kapitalist sistemi ortadan kaldıracak. Sınıfsız, aile, milli değerler olmayan, din olmayan bir toplum meydana gelecek. Bunu yapmaya çalıştılar. Bunun sonucunda hep zorbalık, kan dökme, mutsuzluk geldi. Hep insanlar ezildi. O politbüroyu hatırlayalım.
Evet.
Ya insan, ben çocukken kanım iliğim çekiliyordu. Kemik gibi yüzlü adamlar, böyle korkunç, böyle Kızıl Ordu şeyde ordular yürüyor falan böyle. İnsanlar hepsi mutsuz. Rusya'dan kaçıp geliyorlardı böyle. Kaçıp gelenler Rusya'nın ne kadar kötü bir yer olduğunu anlatıyorlardı. Çin yine aynı şekilde hala devam ediyor kısmen sistem. Yani bu hep mutsuzluk getirir. Halbuki Hazreti Mehdi döneminde, bakın mesela Mehdi ile ilgili bir hadisi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. İnsanlar balarlarının beyler etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, bakın zulümle dolu olan dünyayı, komünizmden dolayı, faşizmden dolayı, anarşi, terör, ırkçılık, o adaletle doldurur. Adalet böyle olur. Dinle gelir inşallah. Adalet o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. Ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta aslı saadet devrine geri döner. Bakın bir damla bile kanın akıtılmadığı, uykuda olanın uyandırılmadığı bir dönem geldi inşallah.
Hiç incinmeden,
evet.
Barış içinde.
Tabii. Sosyal adalet böyle olur zaten yani. Ancak Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle olur. Dinle olur inşallah. Güzel ahlakın bütün dünyaya hakim olmasıyla olur. Yoksa tabii ki komünizme iddia ettiği gibi olmaz. Adam zaten Lenin kudurmuş şekilde terörizmi savunuyor. Orayı bombalayalım, burayı bombalayalım, yakıp yıkalım. Aynı şeyi PKK savunuyor şimdi, bölücübaşı savunuyor.
Evet.
Ya bu kaçınılmazdır yani. Siz Darwinizmi okulda okutursanız, genç beyinlerin bilinçaltına verirseniz, sen bir hayvansın. Maymundan geldin, tesadüfen oldun. Dolayısıyla bir yaratıcıya karşı sorumluluğun yok.
Yok olacaksın.
Tabii güçlü olman gerekiyor. Güçlü olursan ayakta kalırsın. Yoksa zayıfları ezmen gerekir. Zayıfları olursan sen ezilirsin. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Bunu verdin mi o zaman şaşıracak bir şey yok.
Şuna inanıyorlar, evet. Değil mi? Hani yaşadığın kadar baskın ol. Çünkü ölünce sonrası yok. Bitti diyorlar değil mi onlar?
Tabii, tabii ki yani onu getiriyor. Evet. Yani Darwinizm çünkü Allah'ı inkar eden bir felsefe. Ortaya çıkış amacı bu. Savunduğu bu zaten. Hayatın canlıdır. Tabii. Bunu siz dünyada %95'i devletlerin politik olarak, resmi ideoloji olarak bunu koruyor ve okullarda tek yanlı okutuluyor. Ya ondan sonra şaşırmanın bir alemi yok. O tabii o zaman o okuldan Karl Marx da çıkar, o okuldan Stalin de çıkar, o okuldan Lenin de çıkar, o okuldan Hitler de çıkar, o okuldan Bölücübaşı da çıkar. Yani bu şaşıracak bir tarafı yok bunun. Çünkü bu kaçınılmaz olarak komünizme kayar, Darwinizm. Komünizmde mutlaka Leninizme, çünkü Lenin Karl Marx'ın düşüncelerini pratiğe döken kişi. O pratiğe geçirdi. Mutlaka Leninist olur komünist. Hocamız anlattı bunu. Leninist, Stalinist olur. O da mutlaka terörizme, kan dökmeye kayar.
Evet.
Bunun oradan kaldırılması ancak fikren olur. Yani inşallah.
İnşallah.
O da şöyle, Darwinizm okutulsun okullarda. Ama mutlaka Darwinizmin ortadan kaldıran bilimsel deliller anlatılsın.
Yaratılış atlası da mesela gösterilsin. O da kütüphanelere girsin. O zaman insanlar çok rahat bir şekilde zaten yanlışı doğru görecektir.
Hocam dedi ki o her mahallede alsınlar bir tane.
Bir mahallede... Hiçbir şey söylenmese bile olur. Dediğiniz gibi yaratılış atlası verilsin. Darwin de okutulsun. Ama çocuklar kıyaslama yapabilsinler. Hangisi doğru, hangisi yanlış diye kendileri en azından cevaplarıyla birlikte verilirse...
Doğru.
Gene doğru yolu bulabilirler.
Tabii, bulurlar Allah'ın izniyle. Kim Darwinizm inanır ondan sonra?
Tabii, kimse
komünizm
kalmaz.
Anlatılsın. Bakın komünizm anlatılsın. Hocamızın Komünizm Pusuda kitabı var mesela. Komünizm Pusuda kitabında hocamız komünizm çok kapsamlı anlatıyor. Ama komünizm neden yanlış olduğunu ispatlıyor bilimsel delillerle. Siz bir şeyi anlatmanız mutlaka gerekir zaten. Yani fikirlerden korkulmaz. Doğrusu anlatıldığı sürece yanlışına kimse inanmaz zaten. Evet. Ama tek yanlı böyle propaganda şeklinde Darwinizm mi gerçekmiş gibi anlatılırsa o zaman komünist olur adam. Ama komünizm Pusuda kitabını okuyan bir insan asla komünist olmaz. Neden? Bütün komünizmin ana fikirleri anlatıyor hocamız ama yanlışlığını ispatlıyor.
Evet.
Konu bu zaten yani.
İspatlarıyla anlatıyor.
Tabii faşizm kitabı var mesela hocamızın. Bütün faşizmin Adolf Hitler'in alıntılarıyla faşizmin ne olduğu anlatılıyor. Neler yaptıkları anlatılıyor. Doğrusu anlatılıyor ama aynı kitabın içerisinde. O zaman onu okuyan, o kitabı okuyan kişi faşizmin ne olduğunu tam detaylı olarak öğreniyor ama asla inanmaz, faşizme kaymaz.
Evet.
Komünizm kitabını okuyan hocamızın komünizm çok detaylı olarak öğrenir.
Yani beyni tek yönlü dolmamış oluyor. Bu sefer ayırt edebiliyor. Bunun
evet.
doğrusu bu, yanlışı bu. O zaman ben şu yola gidebilirim. Ya o zaman yanlış seçiyorsa o onun kararı olmuş oluyor.
Tabii.
En azından doldurulmuş olmuyor.
Tabii evet. ama yanlışa zaten insanlar gitmez o zaman.
Evet. Çünkü
yani,
Allah Kur'an'da ancak dini insanın fıtratına tam uyumlu olarak yarattığını söylüyor. Yani din ancak insanın tam fıtratına, kanaatine uygun, onun bütün güzelliklerini açığa çıkaracak sosyal, değil mi? Ancak Allah'a iman edildi ve Müslüman olduğu zaman insan tam aslını buluyor. Tam aslını ancak o zaman buluyor. Faşizmin yanlışlığı yanlış, fıtratı ona göre değil çünkü insanın. Komünizm yanlış çünkü fıtratı ona göre değil. Bir terslik var. Mantık örgüsü kabul etmiyor ve atıyor. Ancak İslam, ancak Allah'a iman, ancak Müslümanlık insanın fıtratına tam uygun ve tam mutlu edecek din İslam inşallah.
Tabii.
Allah katında din, Allah'a ayette İslam olduğunu söylüyor inşallah.
İnşallah. Tabii şefkat, koruma, kollama var. Mesela Allah zayıflara yardımı emrediyor. Mesela bir şeytandan Allah'a sığınırız. Allah niye diyor kadınlar, çocuklar, zayıf, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor. Fikri mücadele. Yani bir Müslümanın hiçbir şekilde evine çekilip sadece kendini düşünmesi yok Kur'an'a göre. İyiliği emredip kötülükten sakındıran diyor. Ve bütün zayıflar bırakılmışlar adına mücadele eden bir insan olmasını emrediyor inşallah Müslümanın. Yani bir Müslüman o zaman, hocamız çok güzel örnek maşallah. Afganistan'dakileri de düşünür, onlar için mücadele eder, fikri mücadele. Irak'takiler için de eder, Doğu Türkistan'dakiler için eder. Somali'deki, Çeçenistan, her yerdeki Müslümanlar için ve her yerdeki inananlar için mücadele eder, fikri mücadele
evet.
yapar. Onu yapıyor. Mesela yaratılış atlası bütün dünya çapında yüz binlerce gönderildi. Şimdi iki insan modeli olabilir. Bütün o parayı alır, ben der harcarım der, istediğim gibi yerim, yatarım, içerim, evimde de namazımı kılabilirim. Değil mi? Bankada hesabım olur, işte çoluk çocuk var, aile zaten bakacağız ona. Yani bakmamız gerekiyor. İleride başıma bir şey gelirse para da lazım bana. Ya da Allah yolunda, Allah Kur'an'da bunu emrediyor inşallah. Allah'ın istediği malıyla ve canıyla diyor. Allah yolunda mücadele eden, fikri mücadele yapan. Bakın malıyla ve canıyla. İşte Allah razı olsun hocamız bunu yaptı
evet.
inşallah. Ama dünya çapında işte komünizmin beli kırıldı, beyni paramparça oldu bilimsel delillerle. Bu komünizmi de çökertti. Bu faşizmi de. Yani onun üzerine artık komünizm faşizm olmaz. Nitekim bakın diyor ki hocamız iki ay süre versinler. İki ay bana Şeş TV'de izin versinler. Çünkü PKK sadece fikren çökertilebilir.
Evet.
O oradaki adam komünizme inanmış, onu bir din olarak kabul etmiş. Onun öyle çorba içmek gibi demişti hocamız. Aile böyle bir derdi yok. Adam daha çıkmış zaten. Silahlı mücadele yapıyor orada. Önüne geleni öldürüyor. Çünkü hayvan gibi görüyor. Darwinizme inanmış. Komünizmi bir din olarak kabul etmiş. Tek yönlü propaganda yapıldığı için onun doğruluğuna inanmış. Halbuki anlatılsa kardeşim Darwinizm, Malvinizm yok. Bir tane protein tesadüfen olamıyor. Bunlar fosiller, bunlar da delilleri. Komünizm de çöktü, materyalizm diye bir şey yok. Big Bang var, yaratılış var. Değil mi? Bütün fikirleri Marx'ın yanlış çıktı. Ekonomi her şeyin belirleyicisi. Ne alaka var? Öyle saçma sapan şey olur mu? Din var, güzel ahlak var, birliktelik var, şefkat var, fedakarlık var, sevgi var. Bunlardır inşallah. Sınıf arası çatışmada diye bir şey yok. Sakin olun. Sosyal adalet olacak inşallah. Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Bütün dünyada zenginlik olacağız. O zaman ne PKK kalır ne MKK kalır inşallah.
İnşallah hocam. Programımızın sonuna geldik. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını Kocaeli TV, A9 TV ve Harun Yahya.tv'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.